6. ayrım. Çok geçmeden Igor uzaktaki ambulansın siren sesini duyuyor. Annenin çığlıkları yeri göğü inletiyor. Genç bir kadın onu yatıştırmak için kolunu omzuna dolamaya çalışıyor. Ama anne kadının kolunu itiyor. Biri cesedi kaldırıp oturtmaya kalkınca başka biri yeniden yatırmasını, artık yapacak bir şey kalmadığını söylüyor. Igor'un yanında duran adam, aşırı dozda uyuşturucu herhalde diyor. Şimdiki gençler iyice yoldan çıktılar. Bu sözleri duyanlar olanca ciddiyetleriyle başlarını sallıyorlar. Igor yerinden kımıldamadan, aygıtlarıyla ambulanstan inip Olivia'nın kalbine elektrik şoku uygulayan sağlık görevlilerini izliyor. Daha deneyimli bir doktor ise yapılacak bir şey kalmadığını bildiği halde, meslektaşlarının sonradan ihmalle suçlanmalarını istemediği için hiç sesini çıkarmadan bir kenarda duruyor. Olivia'nın cansız bedenini sedyeye yatırıp ambulansa götürüyorlar. Anne kızına sımsıkı sarılmış bırakmıyor. Aralarında konuştuktan sonra annenin de gelmesine izin veriyorlar ve ambulans hızla yola koyuluyor. Anne ile babanın cesedi bulmasıyla ambulansın olay yerinden ayrılması arasında 5 dakika geçti geçmedi. Baba hala şokta, nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeden öyle duruyor orada. Aşırı dozda uyuşturucu yorumunu yapan adam, kim olduğunu umursamadan kızın babasının yanına gidip kendince bir gerçeği vurguluyor. Üzülmeyin efendim, bu tür şeyler burada her gün oluyor. Baba yanıt vermiyor. Cep telefonu hala elinde, boşluğa bakıyor. Ya söyleneni duymuyor, ya her gün olanın ne olduğu konusunda en küçük bir fikri yok. Ya da şoka girdiği için acının duyulmadığı bir başka boyutta şimdi. Kalabalık toplandığı gibi hızla dağılıyor. Yalnızca 2 kişi kaldı. Baba telefona yapışmış elinden bırakmıyor. Adam ise siyah gözlüğünü çıkarmış elinde tutuyor. Kızı tanıyor muydunuz diye soruyor Igor. Yanıt yok. En iyisi herkesin yaptığını yapmak. Kruvesat bulvarında yürüyüşe çıkıp bu pırıl pırıl kan sabahında başka neler olup bittiğine bakmak. Kızın babası gibi Igor da neler hissettiğinin pek farkında değil. Dünyanın tüm gücüne sahip olsa bile bir daha asla geri getiremeyeceği bir hayatı yok etti. Eva bunu hak ediyor muydu? O genç kadının, Olivia'nın adını bilmesi Igor'a kaygı veriyor. Çünkü artık onun için herhangi bir yüz değil. Rahminden ileride kanserin tedavisi bulunabilecek ya da sonunda tüm dünyanın barış içinde yaşamasını sağlayacak bir anlaşma, kaleme alabilecek bir dahi gelebilirdi dünyaya. Yalnızca tek bir kişiyi değil, onun soyundan inebilecek tüm gelecek kuşakları da yok etti. Nasıl yapmıştı bunu? Aşk ne kadar büyük ve şiddetli olursa olsun bunu haklı çıkarmaya yeterli miydi? İlk kurban olarak yanlış kişiyi seçmişti. Olivia'nın ölümü hiçbir zaman duyulmayacak ve Eva mesajı anlayamayacak. Takma kafanı oldu bir kere. Bundan çok daha ötesini hazırlamıştın kendini. Onun için devam et. Kız boş yere ölmediğini, daha büyük bir aşk uğruna kurban edildiğini anlayacaktır. Çevrene göz gezdir. Kentte neler olup bittiğine bak. Normal bir vatandaş gibi davran. Bugüne kadar hayattan çektiklerin yeter. Artık biraz olsun huzur ve rahata kavuşmayı hak ediyorsun. Festivalin tadını çıkar. Nicedir beklediğin buydu. Yüzmek için gerekli her şeyi yanında getirmiş olsa da deniz kıyısına erişebilmek hiç de kolay değildi. Öyle görünüyordu ki büyük oteller plajda haklarını ele geçirdikleri geniş alanları, şezlongları, logoları, garsonları ve korumalarıyla doldurmuşlardı. Bütün giriş noktalarını tutmuş olan korumalar gelenlerden oda anahtarlarını ya da kimlik belgelerini göstermelerini istiyorlardı. Öteki alanlar ise kocaman beyaz çadırlardan geçilmiyordu. Bir yapım şirketi, bir bira ya da kozmetik firması bu çadırda verdiği yemekte son ürününün tanıtımını yapıyordu. Buradaki insanlar normal giyinmişlerdi. Normalden kasıt, erkeklerde beyzbol kepi, parlak gömlek ve açık renk pantolon, kadınlarda incik boncuk göğsü aralık bluz, bermuda şort ve alçak topuklu ayakkabılar ise tabii. Siyah gözlük her iki cinsinde olmazsa olmazıydı ve çıplak ten pek az sergileniyordu. Süper sınıf bunun için çok yaşlıydı. Böylesi bir gösteri gülünç kaçabilir, hatta acıklı bile bulunabilirdi. Igor bir şey daha fark etti. Cep telefonu giyimin en önemli parçasıydı. Birbiri ardı sıra durmadan mesaj almak ya da aranmak, ikide bir karşısındakiyle konuşmayı keserek hiç de ivediliği olmayan bir aramaya yanıt vermek, telefonu hızlı hızlı tuşlayarak bitmek bilmeyen SMS'ler geçmek, Tanrı'nın buyruğuydu. Hepsi de SMS'in Short Message Service anlamına geldiğini unutmuşlardı. Kısa mesaj servisi. Tuşlara basarak makale yazıyorlardı sanki. Varsın ağır ve zor olsun. İsterse baş parmağa ciddi zararlar versin. Ne önemi vardı ki? O anda yalnızca kanda değil, bütün dünyada gökyüzü, "Günaydın aşkım, uyanır uyanmaz seni düşündüm. Hayatımda olduğun için çok mutluyum. 10 dakikaya kadar evdeyim. Lütfen yemeğimi hazırla ve giysilerimin çamaşırhaneye gönderilip gönderilmediğini kontrol et." Ya da "Buradaki parti çok sıkıcı ama gidecek başka yer yoktu. Sen neredesin?" gibi mesajlardan geçilmiyordu. Söylenmesi yalnızca 10 saniye, yazılması 5 dakika sürecek şeyler ama dünya böyle işte. Igor bütün bunları çok iyi biliyordu. Çünkü telefonun artık yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkması, bir umut bağı, yalnız olmadığınıza inanmanın, ne kadar önemli olduğunuz başkalarına göstermenin bir yolu haline gelmesi sayesinde $100 milyonlarca kazandı. Cep telefonu dünyayı tam bir çılgınlığa götürüyordu. Ayda sadece 5 euroya Londra'da oluşturulan daha yani bir sistem aracılığıyla bir çağrı merkezi size 3 dakikada bir standart bir mesaj gönderebiliyor. Etkilemek istediğiniz biriyle konuşacağınızı bildiğiniz zaman sistemi harekete geçirmek için belli bir numarayı tuşlamanız yeterli. Telefon çalınca hemen açarsanız mesajı görüntülersiniz. Hızla okursunuz ve "Ha, bu bekleyebilir" dersiniz. Elbette bekleyebilir. Ismarlama bir mesajdır zaten. Böylece konuşmakta olduğunuz kişi kendini önemli biri gibi hisseder ve işler daha hızlı çözülür. Çünkü işleri başından aşkın biriyle konuştuğunu sanır. 3 dakika sonra konuşma bir başka mesajla kesilir. Baskı artar ve servisi kullanan kişi telefonunu 15 dakikalığına kapatmayı seçebilir ya da yalan atıp telefona mutlaka yanıt vermesi gerektiğini söyleyerek konuşmakta olduğu münasebetsizden kurtulmaya karar verebilir. Tüm cep telefonlarının kapatılmasını gerektiren tek bir durum vardır. Ne ki resmi yemeklerde, bir oyunun ortasında, bir filmin en önemli sahnesinde ya da bir opera şarkıcısı en zor aryalardan birine başlarken değil. Böyle anlarda cep telefonlarının çaldığını hepimiz duymuşuzdur. Hayır, insanların cep telefonlarının tehlikeli olabileceğine inandıkları biricik an, uçakta şu alışılmış yalanı uydurdukları andır. Uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceği için tüm cep telefonlarının kapatılmasını rica ederiz. Buna hepimiz inanırız ve uçuş görevlilerinin isteğini yerine getiririz. Igor bu efsanenin ne zaman yaratıldığını biliyordu. Yıllar önce havayolu şirketleri yolcuları koltuklarına takılı telefonları kullanmaya ikna etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Dakikası 10 dolara gelen bu konuşmalar cep telefonlarıyla aynı transmisyon sistemiyle yapılıyor. Bu oyun tutmadı ama efsane varlığını sürdürdü. Uyarıyı kalkıştan önce uçuş görevlisinin okuması gereken yasaklar listesinden çıkarmayı unutmuşlardı. Kimsenin bilmediği ise her uçuşta en az 2-3 yolcunun cep telefonlarını kapatmayı unuttuğuydu. Kaldı ki laptopların internete bağlanmasında cep telefonlarıyla aynı sistem kullanılıyordu. Üstelik bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde hiçbir uçak bu yüzden düşmedi. Şimdi yolcuları fazla ürkütmeden ve fiyatı düşürmeden uyarıyı değiştirmeye çalışıyorlardı. Uçuş moduna geçebiliyorlarsa cep telefonunuzu kullanabiliyordunuz. Bu tür telefonlar ise 4 misli daha pahalı. Bugüne kadar hiç kimse uçuş modunun ne olduğunu açıklamış değil. Ama insanlar böyle kandırılmaya ses çıkarmıyorlarsa kendileri bilirler. Igor yürümeye devam ediyor. Kızın ölmeden önceki son bakışı onu alt üst etti. Ama düşünmemeyi yeğliyor. Plaj korumalardan, siyah gözlüklerden, bikinilerden geçilmiyor. Öğle yemekleri açık renk giysiler ve mücevherlerden geçilmiyor. İnsanlar o sabah yapacak çok önemli bir işleri varmış gibi koşuşturuyorlar. Dört bir yanı tutmuş fotoğrafçılar olağan dışı bir şey yakalamak için bekleşiyorlar. Festivalde olup bitenleri yazan dergiler ve bedava gazeteler elden ele dolaşıyor. Beyaz çadırdaki öğle yemeklerine davetli olmayan zavallı ölümlülere el ilanları. Her şeyden uzak, Kruvasat Bulvarı'nda yaşananların pek az duyulduğu, mankenlerin hayatlarını bir anda değiştirecek bir denemeye çağrılmayı umdukları festival boyunca, apartman daireleri kiraladıkları tepedeki restoranların el ilanları dağıtılıyor. Şaşırtıcı hiçbir şey yok. Her şey beklendiği gibi. Igor şimdi şu çadırlardan birine girmeye kalksa, kimse kimlik sormayı göze alamaz. Çünkü henüz çok erken ve yemeği düzenleyenler kimsenin gelmemesinden korkuyorlar. Oysa yarım saate kadar duruma bakılacak ve güvenlik görevlilerine içeriye yalnızca bir başlarına gelmiş güzel kızları almaları için emir verilecek. Neden denemesin ki? İçinden gelen dürtüye uyuyor, ne de olsa görev başında. Plaja değil, plastik pencereleri olan, büyük beyaz bir çadıra giren basamaklara iniyor. Klimalı çadır, beyaz iskemleler ve masalarla dolu. Henüz pek kimse yok. Güvenlik görevlilerinden biri davetiyesi olup olmadığını soruyor. Olduğunu söyleyerek ceplerini yokluyor. Danışmadaki kırmızılı kız nasıl yardımcı olabileceğini söylüyor. Igor, telefon şirketinin logosunun bulunduğu, üzerinde Igor Malev Yönetim Kurulu Başkanı yazan kartviziti uzatıyor. Davetiyesinin otelde kaldığını, arka arkaya toplantılara girdiği için yanına almayı unuttuğunu ama adının listede bulunduğundan emin olduğunu söylüyor. Danışmadaki kız da onu içeri buyur ediyor. İnsanları giyimlerinden tanımayı öğrenmiş. Hem yönetim kurulu başkanı dünyanın her yerinde aynı anlama geliyor. Üstelik bir Rus şirketinin yönetim kurulu başkanı. Zengin Rusların gösteriş yapmaya meraklı olduklarını kim bilmez ki? Listeye bakmaya gerek yok. Igor içeri girer girmez doğruca bara gidiyor, çadır çok iyi donatılmış. Bir dans pisti bile var ve ortama uygun düşer diye bir ananas suyu söylüyor. Minik mavi bir Japon şemsiyesiyle süslü ananas suyu siyah bir kamışla birlikte geliyor. Boş masalardan birine oturuyor. Şimdiden gelmiş birkaç kişi arasında 50'lerinde bir adam var. Saçları kızıl kahverengiye boyatmış. Solaryumda yanmış, vücuduna bakılırsa ebedi gençlik vadeden o spor salonlarından birinin müdavimi. Sırtında eski püskü bir tişört var, çok şık takım elbiseli iki adamla birlikte oturuyor. İki adam dönüp Igor'a bakıyor. Igor o anda hafifçe başını çeviriyor ama siyah gözlüğün ardından onları incelemeyi sürdürüyor. Takım elbiseli adamlar bir süre bu yeni gelenin kim olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar, sonra ilgileri dağılıyor. Igor'un ilgisi ise tam tersine artıyor. Adamın masasında cep telefonu bile yok. İki asistanı ise gelen telefonlara sürekli yanıt veriyor. Bu kötü giyimli, kibirli adamın çadıra alındığında cep telefonunun kapalı olduğuna, garsonun durmadan yanına gelip bir şey isteyip istemediğini sorduğuna, onu da yanıt vermeye bile tenezzül etmeden eliyle savuşturduğuna bakılırsa mutlaka önemli biri olmalı. Igor cebinden 50 euroluk bir banknot çıkarıp masaya henüz örtü sermekte olan garsona uzatıyor. Ötedeki masaya doğru bakıyor. Şu soluk mavi tişörtlü bey kim diye soruyor. David Swild, çok önemli bir adam. Harika. Plajdaki kız gibi sıradan birinden sonra David Swild gibi biri ideal olur. Ünlü değil ama önemli biri. Kimin spot ışıkları altında olacağına karar veren ve kendinin kim olduğunu çok iyi bildiği için kendi görünüşüne pek önem vermeyen insanlardan biri. İpler onun elindedir. Kuklalar ise kendilerinin dünyanın en ayrıcalıklı, en kıskanılacak kişileri olduklarını sanırlar. Ta ki bir gün şu ya da bu nedenle kuklacı ipleri kesmeye karar verince kuklalar cansız yere yıkılıncaya kadar. Bu adam belli ki süper sınıftan biri. Demek sahte dostları ve pek çok düşmanı var. Bir soru daha. Büyük bir aşk uğruna bir evreni yok etmek kabul edilebilir mi? Garson gülüyor. Siz tanrı mısınız yoksa sadece gay mi? Hiçbiri ama yanıtın için teşekkür ederim. Igor bu soruyu sormaması gerektiğini fark ediyor. Her şeyden önce yapacağı şeyi haklı göstermek için kimsenin desteğine ihtiyacı olmadığından, herkes bir gün nasıl olsa öleceğine göre birilerinin daha yüce bir şey uğruna ölmesi gerektiğine inanıyor. Kabilelerinin varlığını sürdürülebilmesi için insanların kendilerini kurban ettikleri, canavarların ve tanrıların gazabını yatıştırabilmek için bakirelerin rahiplere teslim edildikleri, çok eski günlerden beri böyle ola gelmiş. Soruyu sormaması gerektiğinin ikinci nedeni. Böylece dikkati üstüne çekmiş ve yan masadaki adamla ilgilendiğini açığa vurmuş olması. Garson bunu mutlaka unutacak ama lüzumsuz yere riske girmenin hiç gereği yok. Böyle bir festivalde insanların başkaları hakkında bilgi edinmek istemeleri son derece olağan. Böyle bir bilgiyi ödüllendirmeleri ise daha olağan diye geçiriyor aklından. Şimdiye kadar aynı şeyi dünyanın dört yanındaki restoranlarda yüzlerce kez yaptı. Kuşkusuz başkaları da yapmıştır. Garsonlar birinin adını öğrenmek, daha iyi bir masaya oturmak ya da gizli bir mesaj göndermek için kendilerine para verilmesine alışıktırlar. Dahası bunu beklerler de. Evet, garson hiçbir şeyi hatırlamayacak. Igor, bir sonraki kurbanının karşısında durduğunu biliyor. Eğer bu işi başarır da garson sorguya çekilirse, o gün meydana gelen tek tuhaf olayın, bir adamın büyük bir aşk uğruna bir evreni yok etmenin kabul edilir bir şey olup olmadığını sorması olduğunu söyleyecek. Bu kadarını bile hatırlamayabilir. Polis nasıl biriydi diye soracak, garson da doğrusu pek dikkat etmedim. Ama gay olmadığını söylediğini hatırlıyorum diye yanıt verecek. Polis bara gelip ortaya tuhaf görüşler atan, film festivallerinin sosyolojisi gibi anlaşılmaz analizlerden dem vuran Fransız entelektüellerine alışık olduğu için fazla uzatmadan dosyayı kapatacak. Aslında Igor'un canını sıkan başka bir şeydi. Ad ya da adlar. Daha önce de öldürmüştü. Ülkesi adına silah kullanarak. Kaç kişiyi öldürdüğünü bilmiyordu ama öldürdüklerinin yüzlerini pek görmediği için hiç kuşkusuz adlarını da hiçbir zaman sormamıştı. Birinin adını bilmek, onun bir insan olduğunu, düşman olmadığını bilmek demekti. Birinin adını bilmek, onun geçmişi ve geleceği olan, soyu sopu olan, biricik ve özel bir bireye başarılar ve başarısızlıklar yaşamış birine dönüştürüyordu. İnsanlar adlandırılırlar, adlarıyla övünç duyarlar, yaşamları boyunca adlarını binlerce kez tekrarlarlar ve adlarıyla özdeşleşirler. Adları anne ve babadan sonra öğrendikleri ilk sözcüktür. Olivia, Javits, Igor, Iva. Oysa bir insanın ruhunun adı yoktur. Ruh saf hakikattir. Belirli bir süre, belirli bir bedende yaşar ve bir gün o bedeni terk eder. Son yargı günü geldiğinde Tanrı ruha, senin adın ne diye sormaz. Yalnızca hayattayken sevdin mi diye sorar. Çünkü yaşamın özü pasaportumuzda, kartvizitimizde, kimliğimizde taşıdığımız ad değil, sevme yeteneğidir. Büyük mistikler adlarını değiştirmişler, bazen de adlarından tümüyle vazgeçmişlerdi. Vaftizci Yahya, Hristiyanlığın Hazreti İsa'nın habercisi saydığı Yahudi peygamber, son yargının yaklaştığını bildirerek ona hazırlanmak üzere tövbe edenleri suyla vaftiz ettiği inancı nedeniyle vaftizci sıfatıyla anılır. Kim olduğu sorulduğunda ben boşlukta ağlayanın sesiyim demekle yetinmişti. İsa, 12 havarisinin önderini bulduğunda onun yaşam boyunca taşıdığı Simon adını bir yana bırakmış, ona Petrus adını vermişti. Musa, Tanrı'ya adını sorduğunda ben kimsem oyum yanıtını almıştı.